Ayrım 25 sayfa 227. Sahil yoluna iyice yaklaşmışlardı. Hafif meyilli bir yoldaydılar. Neyse ki Rıza başını çevirip arkasına bile bakmıyordu. Şimdi tam sırası diye düşündü genç kız ve hafifçe arkadan yaklaşarak klakson çaldı. Sesi duyunca Rıza başını çevirip arkaya baktı. Hemen dibinde bir araba duruyordu. Şoför mahallindeki tatlı bir kız başını camdan çıkarıp "Affedersiniz," demişti. Rıza kızı süzdü. Ufak tefek minyon bir tipti ama bayağı güzelce bir şeydi. "Şey," diye mırıldandı kız. "Ben buraların yabancısıyım. Galiba yolumu şaşırdım." Rıza meseleyi anlamıştı. Yol soracaktı. "Nereye gideceksiniz?" "Taksim'e." "Oo," diye mırıldandı. "Çok uzak. En iyisi bu yolu takiben sahile inin. Sol şeride geçin sonra. Sirkeci istikametine sapın. Oraya gelince bir başkasına sorun. Şimdi size tarif verirsem karıştırırsınız." "Sirkeci mi? Adını duydum ama neresi orası?" Rıza garipseyerek kıza baktı yeniden. "İstanbullu değil misiniz?" Ayşe fettan bir şekilde gülümsedi. "Geçen hafta geldim daha. Yabancı sayılırım. Buraya uzak mı?" "Pek sayılmaz." "Sağ olun," dedi Ayşe. "Aslında adamdan ben de oraya gidiyorum. İsterseniz size göstereyim," falan tarzında bir yaklaşım beklemişti. Ama Rıza öyle bir şey dememişti. İçinden lanet olsun diye söylendi genç kız. Bu nokta çok önemliydi. Numarayı yemezse işi zorlaşacaktı. Nitekim Rıza fazla ilgilenmeyerek yürümeye devam etti. Gidiyordu. Ayşe klaksona tekrar bastı. Rıza bir daha başını çevirince enişten tebessümünü dudaklarına yayarak fısıldadı genç kız. "Siz de o yöne gidiyorsanız atlayın arabaya, bana da yol göstermiş olursunuz." Bu teklif pek alışık olduğu bir şey değildi. Hele bu devirde her gün bin bir kötülüğün ve suçun işlendiği bu şehirde genç bir kadının tanımadığı bir yabancıyı arabasına alması olacak şey değildi. Bir an kararsız kaldı. Sonra yan tarafa geçip kızın yanına oturdu. "Tamam," diye fısıldadı. Bu arada da çaktırmadan Ayşe'yi inceliyordu. Aklına başka düşünceler de geldi. Yoksa müşteri avına çıkmış yollu bir kadın mı diye düşündü. Ama hiç öyle birine benzemiyordu genç kız. Sade giyimli, makyajsız, saf görünümlüydü. "Hayret," diye mırıldandı. "Demek İstanbul'a bu kadar yabancısınız." "Maalesef öyle. Üstelik İstanbul doğumluyum ben. Ama 6 yaşındayken pederimin görevi gereği buradan ayrıldık ve bir daha da dönemedik." "Öyle mi? Memur muydu babanız?" "Öyle sayılır. Büyükelçiydi. Dünyanın pek çok şehrini tanıdım ama kendi doğduğum şehre ancak bir hafta önce gelebildim." "Turist misiniz?" Ayşe güldü. "Yok canım, İstanbul'da iş buldum." "Ya, sorabilir miyim ne iş yapıyorsunuz?" "Özel bir şirketin finansman müdürüyüm." "Sahi mi? Ya valide, peder, onlar nerede?" "Babam emekli oldu, Ankara'da yaşıyorlar. Babam İstanbul'u pek sevmez." Rıza'nın ilgisi gittikçe artıyordu. Yan gözle kızı süzmeye devam etti. Yoksa bu mutlu bir tesadüf müydü? Acaba bu karşılaşma Tanrı'nın kendisine bir armağanı olamaz mıydı? Çaktırmadan kızın direksiyondaki parmaklarına baktı. Evli veya nişanlı olduğunu gösteren bir yüzük yoktu. Kim bilir, belki de bir iş çıkar diye düşündü. "Biliyor musunuz, ben de Şişli'ye gidiyordum. Beni de Taksim'de bırakırsınız." "Tabii, neden olmasın?" Rıza hayret etti. Kız ya çok saf ya malın gözü. Teklifini hiç tereddüt etmeden kabul etmişti. Onun kafasına pek yatmazdı böyle durumlar. Galiba kız Avrupa'da yetişmiş, yavur eğitimi almıştı ama ne olursa olsun ilk defa arabasını aldığı bir adama bu kadar güvenmek olmazdı. Tam anlayamadı. Belki de gerçekten saftı. "Siz ne işle meşgul olursunuz?" diye sormuştu birden. "Ticaret yaparım," dedi Rıza tereddüt etmeden. Ayşe içinden nefretle gülümsedi. Onun ne tür bir ticaret yaptığını iyi biliyordu. Ama hiç bozuntuya vermeden devam etti. "Ne tür ticaret?" "Hurda alır satarım." Kız yine safça sormuştu. "Kârlı bir iş mi?" "Öyle sayılır." Diğer yandan Rıza da düşünmeye başlamıştı. Bu pil işte kendisine iyi bir av olabilirdi. Özel şirkette finansman müdürüyüm demişti. İyi bir maaşı da olmalıydı. Biraz kısa boylu ve vücudunda iş yoktu ama suratı güzel ve şirindi. Karşıma her çıkan kadın Nazan kadar güzel vücutta olacak değil ya diye geçirdi aklından. Hem bu ondan daha genç ve körpeydi. İş çıkarsa ikisini birden mükemmelen idare edebilirdi. Ayşe'yi süzmeye devam etti. Avrupa'da yaşadığını söylemişti. Hiç düşünmeden de kendisini arabaya almıştı. Bunu tavlamak daha da kolay olur diye düşündü. Genellikle yabancı ülkelerde yaşayanlar bu ilişkilere daha yatkın olurlardı. Yine de emin olamadı. Ne de olsa tam bir tesadüftü bu. Yolda karşısına çıkan yeni bir av. her zaman karşılaşmadığı bir şans. Taksim'e kadar bir girişimde bulunmalıydı. Arabadan inerse belki de çok geç kalmış olacak ve bir daha yüzünü bile göremeyecekti. Hemen bir girişimde bulunmalıydı. İstekliyse hiç sorun yoktu. Değilse ne olurdu sanki? Bağırır çağırır arabadan inmesini söylerdi alt tarafı. Denemeye değerdi doğrusu. Fazla düşünmedi Rıza. Elini usulca uzatıp kızın dizine yasladı. Okşamaya başladı. Bakışlarını da kızın yüzüne çevirmişti. Tepki bekliyordu. Ayşe iliklerine kadar titredi. İçinden "it oğlu it" diye geçirdi. Herifin boş durmayacağını biliyordu ama bu kadar çabuk harekete geçeceğini de hesaplamamıştı. Ulan bu ne sanıyordu kendini? İri vücuduyla hiçbir kadının dayanamayacağı bir Herkül falan mı? Dünyayı sırtlayan Atlas olsa ne yazardı? Genç kızın indinde aşağılık ve iğrenç bir yaratıktı. Görüldüğü her yerde ezilip yok edilmesi gereken pis bir sürüngen. Titremesini önleyemedi. Eli ayağı gevşemeye başlamıştı. İçindeki nefret daha da yoğunlaşmıştı. İmkanı olsa o anda yüzüne tükürmek, içinden bütün hınç ve hiddeti kusmak isterdi. Güçlükle kendini tuttu. Onun istediği de bu değil miydi? Planı umduğundan da iyi gidiyordu. Bu ite istediği dersi verebilmek için yaklaşmasını beklemişti. Biraz daha sabırlı olması gerekecekti. En ufak bir hata yapmaya gelmezdi. Namussuzu kuşkulandırmamalıydı. Her kuşun etinin yenmeyeceğini ona burnunu sürte sürte gösterecekti. Rıza ise kızın tepki vermediğini görünce zevklendi. Hatta iri aslan pençesini hatırlatan parmakları arasındaki kızın dizini hafifçe titrediğini de duyumsamıştı. Tamam diye düşündü. Daha en ufak temasta kız zevklenmeye başlamıştı. Biraz daha cesaretlendi. Eli kızın pantolonun üzerinde dolaşmaya devam etti. Kızın suratı renkten renge giriyordu ama hiç sesini de çıkarmamıştı. "Hoşlandın mı?" diye fısıldadı baygın bir sesle. Kız cevap verecek halde değildi. Titremesi devam ediyordu. Ama Rıza buna yanlış yorumladı. İçinden "Ulan bu yavru dünden razıymış" diye geçirdi. Sonra kulağına doğru eğilip tahrik edici bir şekilde mırıldandı. "Ne dersin? Arabayı şöyle deniz kenarına uygun bir yere çekip koklaşalım mı?" Ayşe için en zor anlar gelip çatmıştı. Artık dönüşü olmayan bir noktaya gelmişti. Hemen patlar ve tüm nefretini kusarsa her şeyi mahvedebilirdi. Nefesini tuttu, ne diyeceğini bilemedi. Gülümser gibi dudakları gerildi. Beyni zonkluyordu Ayşe'nin. Demek koklaşacaktı. Acaba Nazan'a da böyle mi yaklaşmıştı önce? Genç kız o inanılmaz sabah ablasının yardımına gittiği anı düşündü. Şimdi artık daha güçlü inanıyordu. O tecavüz gecesi ikisinin karşılaştığı ilk buluşma olamazdı. Nazan suçunu örtmek için isteyerek yalan söylemişti. Rezaletin duyulmaması, basın tarafından afişe olmak hepsi uydurmaydı. Ama hala aklından almadığı husus bu kütük gibi herifte ne bulduğuydu. Kaba saba ayının tekiydi. Oyununu alet edebilmek için ona biraz müsamahakar davranmak, hemen ürkütmemek gerekiyordu. Hızla düşündü. Gündüz vakti arabanın içinde ne yapılabilirdi ki? Belki biraz ötesini birisini kırıştıracak, öpmeye kalkışacaktı. Kusmadan tahammül edebilirse sorun yoktu. Bu kadarına katlanabilirdi. Amacı onda güven duygusu yaratmak, ilerisi için randevu isteyecek ortamı sağlamaktı. Ondan sonra ne yapacağını çok iyi biliyordu Ayşe. Direksiyonu sahile kırdı. Kızın uslu uslu isteğini kabul etmesi karşısında daha da keyiflendi Rıza. Kendine olan güveni de arttı. Bu da diğerleri gibi oynak, istekli bir karı olmalıydı. Soğuk kış günü sahil şeridi bomboştu. Ayşe'ye arabayı iyice deniz kenarına kadar sürmesini söyledi. Şansı da yaver gidiyordu. Etrafta yürüyen tek bir Allah'ın kulu yoktu. Ayşe adamın isteğini yerine getirmişti. Ama yüreği de heyecandan deliler gibi çarpmaya başlamıştı. Biraz da korkuyordu tabii. Kalkıştığı bu çılgın maceranın sonunun nereye varacağını kestirebilmek çok zordu. Hatta bir an her şeyden vazgeçip adamı tekmeleyerek arabadan atmayı bile aklından geçirdi. Lakin artık çok geçti. Bu dakikadan sonra dönemezdi kararından. Genç kız ürkerek etrafına bakındı. Sonra her şey yıldırım hızıyla gelişti. Adam birden sol kolunu omuzuna atmış, kızı hoyratça kendine çekerek dudaklarına yumulmuştu. Genç kız boğulacak gibi oldu. Nefes alamadı. Bütün genzini pis bir nikotin kokusu kapladı. Rıza çok sigara içiyor olmalıydı. Ağzı leş gibi sigara kokuyordu. Dayanamayacağını hissetti. Dudaklarını adamın ağzından kurtarmak istedi, beceremedi. Adam inanılmaz derecede güçlüydü ve vantuz gibi yapışmıştı dudaklarına. Boynunu iki yana çevirip kurtulmak istedikçe yüzünü bastırıp tazyikini arttırıyordu. Bu arada serbest olan eli de boş durmamış, montunun fermuarını indirerek kazağının üzerinden memelerine ulaşmış, hoyratça sıkmaya başlamıştı. Bu rezilliğe tahammül edemeyecekti. Çoktan pişman olmuştu Ayşe. Bir ara can havliyle dudaklarını kurtardı ama adamın sert sesi kulaklarında çınladı. Depreş mi ulan küçük fahişe, tek dur, bunu sen istedin. Hayır diye inledi Ayşe. Ama daha fazla konuşamadı. Adam yine dudaklarına yumulmuştu. İşin en garip ve inanılmaz yanı da o sırada başladı. Genç kız içinden taşan tüm hırs, nefret ve karşı koyma güdüsüne rağmen şayanı hayret bir şekilde benliğinin ta derinliklerinden kopup gelen bir hissin etkisiyle gevşediğini, direncini kaybettiğini hissetmeye başlamıştı. Önce buna inanamadı. Olamazdı böyle bir şey. Rüyasında görse inanmazdı. Adama direnci azalıyordu. Gündüz gözü arkalarındaki caddede arabaların vızır vızır geçtiği bir saatte nefret ettiği bir insanla öpüşüyordu. Bu arada Rıza'nın eli artık kazağında değil, çıplak tenindeydi. Memesini avuçluyor, hoyratça meme başlarını parmaklarının arasında sıkıyordu. Fakat Ayşe karşı koyamıyordu ve bunun nedeni kesinlikle ikisi arasındaki güç dengesizliğinden kaynaklanmıyordu. İşte genç kızın tüm benliğini saran dehşet hissi o zaman başladı. Olanlara inanamıyordu bir türlü. Onun da erkek tecrübesi vardı. Buna benzer sevişmeleri daha önce de yaşamıştı ama bu kadar rezilane şartlar altında olmamıştı asla. Ve Ayşe bundan zevk aldığını acı acı anladı. Teslimiyetinin ilk belirtileri ufak ufak zevk inlemeleri şeklinde tecelli etti. Daha sonra da Rıza'ya karşılık vermesiyle. Yaptıklarına artık inanıp inanmaması önemini kaybetmişti. Farkında olmadan adamın boynuna sarıldığını hissetti. Başı dönüyor, beyni zonkluyordu. Damarlarındaki kanın akışını inanılmaz bir şekilde hızlanmıştı sanki. Bu arada Rıza'nın ellerini göğsünden çekip pantolonuna attığını, sertçe düğmesini kopardığını anladı. Adamın güçlü kolları şimdi onu oturduğu koltuktan kendisine doğru çekiyordu. Yerinden havalandığını hissetti. Rıza'nın kucağına doğru çekilirken sol bacağı vites koluna takıldı. Sadece yalvarabildi. "Yapma ne olur, burası yeri değil," diye inledi. Pantolonu dizlerine kadar kaymıştı. Rıza'nın ise hiçbir şey umurunda değildi. Cevap bile vermemişti kıza. Her şey o kadar hızlı seyretmişti ki o muhteşem sertliği içinde hissettiğinde gözleri kaydı. 5. Ayşe arabasını evinin önüne çektiğinde bir sürü araçtan inemedi. Vücudundaki titreme hala geçmemişti ve arabayı buraya kadar nasıl sürdüğünü bilmiyordu. Dikiz aynasına baktığında "Bu ben miyim?" diye hayrete kapıldı. Rengi kül grisi olmuştu. Saçı başı darmadağınıktı. Dudakları yanıyordu ve alt dudağı hoyratça emilmekten kabarmıştı. Sanki savaştan çıkmış bir hali vardı. Arabadan inemedi hemen. Binaya girmeden evvel kıyafetine bir çeki düzen vermeliydi. Kopan süt yeni kazağının altından kaymış, öndeki sağ koltuğun altına düşmüştü. Ama genç kızın eğilip arabanın zemininden onu alacak gücü yoktu. Sadece baktı iç çamaşırına. Askıları kopmuş, tecavüz sırasında Rıza'nın ayakları altında kaldığından çamurlanmıştı. Adamın salgıları bacaklarına sızmış, pantolonunu ıslatmıştı. Parmakları gayri ihtiyari o ıslak bölgeye gitti. Her an kusabilirdi. Kalkamıyordu yerinden. Başını yan cama dayayıp öylece kaldı. Neden sonra evinin önünde böyle duramayacağını fark etti. Her an apartman komşularından biri dışarıya çıkabilir ve kendisini bu halde görebilirdi. Burada durması sakıncalıydı. Son bir gayretle yana eğilip yerdeki süt yenini alıp çantasına tıktı. Eğilince ağzının içini midesinden yükselen acı bir safra kapladı. Pantolonunun düğmesi de kopmuştu. Fermuarını kontrol etti. Neyse ki o çalışıyordu. Etrafına bakındı. Sonra tanıdık birine rastlamayacağına emin olunca güçlükle arabadan indi. Kapıyı kilitleyip titrek adımlarla asansöre doğru yürüdü. Koşmak isterdi ama bacakları bedenini taşıyamayacak kadar güçsüzdü. Dairesine girdiğinde önce doğru banyoya seyirterek klozet kapağını kaldırıp kustu. Dakikalarca iki büklüm kalarak istifra etmeye devam etti. Öğle yemeği yemediği için midesi boştu ama ağzından devamlı acı sular geliyordu. Başı zonkluyor, kendini pis ve kirletilmiş hissediyordu. Artık kusmayacağını anladıktan sonra küvete geçip içini sıcak suyla doldurmaya başladı. Bedenini saran bu pislikten kurtulmalıydı. Ayakta duramayacak kadar güçsüz hissediyordu kendini. Anorağını bile banyodan çıkardı, sonra baştan aşağıya soyundu. Sırtından çıkan her şeyi fayansların kenarına bıraktı. Hepsini yakacaktı. Bu giysileri bir daha asla kullanamazdı. Doldurduğu küvetin içine girdi ve uzandı. Hafifçe kaymış, boynuna kadar vücudunu suya gömmüştü. Hiç kımıldamıyordu. Temizlenme ve sabunlanma faslını sonraya bırakmıştı. Önce sıcak suyun sinirlerini biraz sakinleştirmesini bekledi. Tecavüze uğramanın ne demek olduğunu gerçekte bugün anlamıştı. Aslında düşüncelerini de bir hizaya sokamıyordu. Ayrım sonu sayfa 236.